Ayrım 29. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 269. Paresh Babu, Hari Mohini'yi Bayan Baroda yokken evine almış ve çatıdaki ufak odaya yerleştirmişti. Orada kendi inançları doğrultusunda istediği gibi yaşayabilirdi. Ama Baroda eve dönüp de bu beklenmedik konuk yüzünden evin idaresinin Arap saçına döndüğünü öğrenince çok öfkelenmişti. Paresh Babu'ya da açık açık kendisinden çok fazla şey beklendiğini söyledi. Ailemizin bütün yükünü taşıyabiliyorsun, dedi Paresh Babu. Eminim bu bahtsız dulada katlanabilirsin. Bayan Baroda Paresh Babu'yu sağduyu yoksunu ve dünyadan bir haber biri olarak görürdü. Ev geçindirmekle ilgili konularda hiçbir fikri olmadığından Paresh Babu'nun kendi başına yapacağı her şey yanlış olurdu. Ama bir karar aldığında istediğiniz kadar tartışın, öfkelenin, hatta gözyaşlarına boğulun, Paresh Babu'yu kararından döndüremeyeceğinizi de çok iyi biliyordu. Böyle bir adamla nasıl yaşanırdı? Gerekli olduğunda kendisiyle tartışılamayan bir adamla bir kadın nasıl geçinebilirdi? Yenildiğini kabul edip daha fazla çabalaması gerektiğini anladı. Sucharita hemen hemen Monorama ile aynı yaştaydı. Hari Mohini için görünüş olarak da Monorama'ya çok benziyordu. İkisi de sakin yaratılışlı ama bir o kadar da kararlıydı. Bazen Sucharita'yı aniden arkadan gördüğünde Hari Mohini heyecanlanıyordu. Bir akşam Hari Mohini karanlıkta tek başına oturup sessizce ağlarken Sucharita yanına geldi. Hari Mohini gözleri kapalı mırıldanarak yeğenini göğsüne bastı. Geri geldi, sonunda geri geldi. Gitmek istememişti ama ben onu gönderdim. Bunun için ne kadar cezalandırılsam azdır. Ama belki de yeteri kadar acı çektim, o da bana geri döndü. İşte burada, yüzünde aynı gülümsemeyle. Ah canım kızım, en değerli hazinem, sen benim her şeyimsin. Bir yandan da Sucharita'yı öpüyor, saçlarını okşuyor, onu gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Sucharita da ağlamaya başlamıştı. Teyzeciğim, ben de uzun zamandır anne sevgisini tatmamıştım. Ama yitirdiğim annem geri döndü, diyordu zorlukla konuşarak. Tanrı'ya yakaracak gücü bulamadığımda, sanki ruhum kuruyup solduğunda anneme seslenirim. Bugün annem çağrımı duydu ve geldi. Böyle konuşma yavrum, böyle konuşma. Sen bunları söylerken o kadar mutlu oluyorum ki korkuyorum. Tanrım lütfen bunu da benden alma. Kalbim taştanmış gibi kimseye bağlanmamak için çok çabaladım ama beceremedim. Bunu yapacak kadar güçlü değilim. Bana acı, bana bir darbe daha indirme Tanrım. Ah Ratarani, yavrum uzaklaş benden, beni yalnız bırak. Bana bu kadar bağlanma. Ah Krishna, Gopal, ah Tanrım, şimdi bana nasıl bir acı çektireceksiniz? Teyze, dedi Sucharita, ne söylerseniz söyleyin, beni kendinizden uzaklaştıramazsınız. Sizden asla ayrılmayacağım, asla. Her zaman yanınızda olacağım. Sonra da bir çocuk gibi Hari Mohini'nin göğsüne kıvrılıp yattı. Birkaç gün içinde Sucharita ve teyzesi arasında büyük bir sevgi doğmuştu. Bu, Bayan Baroda'yı daha da öfkelendirmişti. Şu kızın yaptığına bak, diyordu içinden. Sanki bizden hiç sevgi ya da şefkat görmedi. Teyzesi bunca yıldır neredeymiş? Onu yetiştirmek için ne sıkıntılar çektik. Şimdi teyzesinden başkasını gözü görmüyor. Kocama hep söyledim. Herkesin göklere çıkardığı bu Sucharita çok masum ve saf görünüyor ama aslında duygusuzun biri. Onun için yaptığımız onca şeyi bir kenara atıverdi. Baroda Paresh Babu'nun şikayetleriyle ilgilenmeyeceğini biliyordu. Hari Mohini'ye olan kızgınlığını açığa vurursa onun saygısını da yitireceğinin farkındaydı. Bu da onu her zamankinden daha çok kızdırıyordu. Kocası ne düşünürse düşünsün, akıllı insanların kendi tarafında olduğunu kanıtlamaya kararlıydı. O andan sonra Hari Mohini konusunu Brahmo Samaj cemaatinin önemli ya da önemsiz her üyesiyle konuşmaya başladı. Böylece onları yanına çekmek istiyordu. Yakınmalarının sonu gelmiyordu. Böylesi batıl inançlı, putlara tapan uğursuz bir kadının sürekli gözlerinin önünde olmasının çocuklar için ne kadar zararlı olduğunu söyleyip duruyordu. Bayan Baroda öfkesini yalnızca dışarıda göstermiyordu. Evde de Hari Mohini'yi elinden geldiğince rahatsız etmeye çalışıyordu. Hari Mohini'nin yemek yapması için kuyudan su çeken yüksek kastan hizmetçiyi onun ihtiyacı olduğunda başka işlere koşuyordu. Kendisine bunu söyleyen olursa da onlara ne var ki diyordu. Sanki Ramdin yanında değil mi? Hari Mohini'nin aşağı kastan Ramdin'in getirdiği suyu kullanamayacağının çok da iyi farkındaydı aslında. Bunu kendisine anımsatan olursa madem o kadar yüksek bir kastan bir Brahma evinde ne işi var diyordu. Evimizde böyle saçma ayrımlara yer yoktur. Böyle şeylere izin vermem. Bu gibi durumlarda görev duygusu iyice şiddetlenirdi. Brahmo Samaj toplumsal konularda çok gevşek davranmaya başladı. Artık toplumsal kalkınma için çok az şeyler yapıyor derdi. Ardından da en azından kendisinin böylesi bir gevşekliğe izin vermeyeceğini herkese gösterirdi. Mücadele edecek gücü kaldıkça buna izin vermeyecekti. Kendisini yanlış anlayacaklar da olacaktı ama doğru bildiği yoldan vazgeçmezdi. Kendi ailesi ona karşı çıkarsa buna da katlanırdı. Sonunda kendisini dinleyenlere her zaman şunu söylerdi. Dünyada çok büyük işler yapmış azizler bile muhalifler ve aşağılamalara katlanmak zorunda kalmışlardı. Ama ne yaparsa yapsın Hari Mohini hiçbir rahatsızlık duymuyor gibiydi. Tersine büyük bir kefaret ödüyor olmanın verdiği gururu yaşıyordu. Dünya nimetlerinden tamamen elini ayağını çekmesi içini yiyip bitiren acıya çok uygundu. Her türlü acıya hiç ses çıkarmadan katlanıyor, sanki bu şekilde çektiği bu acıları yenebiliyordu. Hari Mohini yemek pişirmesi için gerekli olan suyun ailede huzursuzluk yarattığını anlayınca yemek pişirmeyi bıraktı. Yalnızca tanrısına adadığı meyveler ve sütle yaşamaya başladı. Bu durum Sucharita'yı çok üzmüştü. Teyzesi onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu benim için daha iyi oldu canım. Benim için böylesi gerekli. Hem bana acı değil, sevinç veriyor. Teyzecim oluyordu Sucharita'nın yanıtı. Eğer aşağı kastan olan insanlardan yemek ya da su almayı bırakırsam size hizmet etmeme izin verir misiniz? Yavrum, sana öğretilen inanca göre davranmalısın. Benim için başka bir yol izleyemezsin. Yanımda, kollarımdasın. Bu mutlu olmam için yeterli. Paresh Babu senin için bir baba, bir guru gibi. Öğrettiklerini uygulayarak onu onurlandırmalısın. Tanrı bunun için seni kutsayacaktır. Hari Mohini, Bayan Baroda'nın kendisine verdiği rahatsızlıklara sanki farkında değilmiş gibi hiç ses çıkarmadan dayanıyordu. Paresh Babu her sabah kendisini görmeye gelip nasıl olduğunu sorduğunda hep şöyle karşılık verirdi. Teşekkürler, çok iyiyim. Ama Hari Mohini'nin katlanmak zorunda kaldığı bu sıkıntılar Sucharita'yı çok üzüyordu. Şikayet edecek bir kız değildi. Hatta Paresh Babu'nun yanındayken Baroda hakkında kötü bir söz söylememeye dikkat ediyordu. Her şeye sessizce katlanmasına rağmen bu onu teyzesine daha çok yaklaştırıyordu. Hari Mohini'nin karşı çıkmasına rağmen onun bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başlamıştı. Hari Mohini, Sucharita'ya ne kadar çok sıkıntı verdiğini görünce kendi yemeğini tekrar pişirmeye karar verdi. Sucharita bunun üzerine şöyle dedi. Teyze, davranışlarımı sizin isteklerinize göre düzenleyeceğim. İlk önce sizin için su çekmeme izin vermelisiniz. Bu konuda itiraz kabul etmem. Yavrum, gücenme ama o suyun Tanrı'ma sunulması gerekiyor. Yapmayın teyze diye karşı çıktı Sucharita. Tanrınız koyu bir Hindu da kast ayrımı mı yapıyor? O da bu yüzden kirlenebilir mi? Sonunda Hari Mohini, Sucharita'nın gösterdiği bağlılık karşısında yenildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Yeğeninin kendisine hizmet etmesini kayıtsız şartsız kabul etti. Satish de ablasını taklit ederek teyzesinin yemeğini paylaşmaya başladı. Bir süre sonra üçü Paresh Babu'nun evinin bir köşesinde küçük bir aile oluşturmuştu. İki kısım arasında köprü görevi gören yalnızca Lolita'ydı. Çünkü Bayan Baroda diğer kızlarının Hari Mohini'ye yaklaşmasına izin vermiyordu. Cesaret edebilseydi Lolita'yı da engellemeye çalışırdı. Bayan Baroda sık sık Brahmo hanımlarını evine davet ederdi. Bazen Hari Mohini'nin odasının önündeki taraçada toplanırlardı. Böyle durumlarda Hari Mohini içinden gelerek büyük bir sadelikle onları ağırlamak isterdi. Ama gelenler onu hor gördüklerini gizlemekte zorluk çekiyorlardı. Bayan Baroda Hindu adetleriyle ilgili sert yorumlar yaptığındaysa Hari Mohini'yi iğneleyici bir şekilde bakarlardı. Hatta bazıları bu yorumlara katılırlardı. Her zaman teyzesinin yanında olan Suçavita bu saldırılara ses çıkarmadan katlanmak zorunda kalıyordu. Tek yapabildiği, sözlerinin kendisini de incittiğini hareketleriyle gösterebilmekti. Çünkü o da teyzesinin adetlerini benimsemişti. Yiyecek ve içecekler getirildiğinde Suçavita, "Ben bunlardan alamam, teşekkürler." diyerek hepsini geri çeviriyordu. Bayan Baro da bunu duyunca patlamıştı. "Ne? Bizimle yemek yiyemez misin yani?" Suçavita yememeyi tercih ettiğini söylediğinde ise Baro da alay ederek arkadaşlarına, "Biliyor musunuz küçük hanım artık yüksek kastan biri oldu. Ona dokunursak kirlenebilir." diyordu. "Ne? Suçavita koyu bir Hindu mu oldu? Daha neler göreceğiz bakalım." diyordu konuklarda. Bütün bu konuşmalar Harimohini'yi endişelendiriyordu. "Hayır Ratarani, bu böyle olmayacak. Gidip onlarla bir şeyler ye." diyordu. Kendisi için yeğeninin bu alaylı sözlere katlanması Harimohini için çok fazlaydı. Ama Suçavita vazgeçmiyordu. Bir gün Brahmo konuklardan biri sadece meraktan ayakkabılarını çıkarmadan Harimohini'nin odasına girmek istedi. Ama Suçavita hemen önüne çıkıp onu engelledi. "Bu odaya girmeyin lütfen." "Neden? Sorun ne?" "Teyzemin aile tanrısı içeride. Bir put yani. Teyzeniz putlara mı tapıyor?" "Evet yavrum, tapıyorum." diye yanıt verdi Harimohini. "Nasıl olur da putlara inanabilirsiniz?" "İnanç. Benim gibi zavallı bir kadının nasıl inancı olabilir? Eğer inancım olsaydı belki o beni kurtarırdı." O sırada Lolita da yanlarındaydı. Yüzü kıpkırmızı kadına döndü. "İbadet ettiğiniz tanrıya gerçekten inancınız var mı?" "Ne saçma soru. Elbette var." Lolita küçük gören bir tavırla başını sallayarak, "Hem inancınız yok hem de bunun farkında değilsiniz." dedi. Baroda'nın karşı olduğu şeyleri yapmaması için Harimohini'nin onca çabasına rağmen Suçavita ailesinden iyice uzaklaşmıştı. Geçmişte Baroda ve Haran pek anlaşamazlardı ama şimdi diğerlerine karşı ortak bir anlayışa varmışlardı. Bundan sonra da Bayan Baroda kim ne derse desin, Brahmo Samaj'ın ilkelerinin saf kalması için çabalayan biri varsa onun da Panu Babu olduğunu söylemekten memnun oluyordu. Haran da önüne gelen herkese Bayan Baroda'nın Brahmo toplumunun adını her türlü lekeden korumaya çalışan dürüst, örnek bir Brahmo ev hanımı olduğunu söylüyordu. Bu övgülerin altında Paresh Babu'ya karşı bir dokundurma da vardı. Bir gün Paresh Babu'nun yanındayken Haran Suçavita'ya, "Bugünlerde yalnızca putlara sunulan yiyecekleri yediğinizi duydum." dedi. "Bu doğru mu?" Suçavita'nın yüzü kızardı ama Haran'ın söylediğini duymamış gibi davranmaya çalıştı. Masanın üstündeki kalemler ve hokkayı düzenlemeye başladı. Paresh Babu kızına sevgiyle bakıp Haran'a döndü. "Panu Babu, yediğimiz her şey Tanrı'nın kutsadığı yiyeceklerdir." "Ama görünüşe göre Suçavita Tanrımızı bırakmak üzere," dedi Haran. "Böyle bir şey mümkün olsa bile onu bununla üzmek kararından vazgeçmesini mi sağlayacak?" "Akıntıya kapılmış birini gördüğümüzde onu kıyıya çekmeye çalışmaz mıyız?" diye sordu Haran. "Onu taşa tutmak, kıyıya çekmekle aynı şey değil," dedi Paresh Babu. "Ama endişelenmeyin Panu Babu. Suçavita'yı küçük bir kız olduğu günden beri tanırım. Eğer suya düşmüş olsa bunu hepinizden önce fark eder ve ona yardım ederdim." "Suçavita burada soruma kendisi yanıt verebilir," dedi Haran. "Herkesle birlikte yemek yemeyi kabul etmediğini söylediler. Bu doğru mu? Sorun kendisine." Suçavita hokkaya gösterdiği gereksiz ilgiden sıyrılıp yanıt verdi. "Herkesin dokunduğu yiyecekleri yemeyi bıraktığımı babam biliyor. O bunu hoş görüyorsa bu benim için yeterli. Sizin hoşunuza gitmiyorsa bana istediğinizi söylemekte özgürsünüz. Ama bunun için babamı neden rahatsız ediyorsunuz? Her birimize karşı nasıl sabırlı davrandığını bilmiyor musunuz? Buna böyle mi karşılık veriyorsunuz?" Haran, Suçavita'nın açık sözlülüğü karşısında çok şaşırmıştı. Artık Suçavita da kendi adına konuşmayı öğrendi diye düşündü. 29. ayrımın sonu. Sayfa 277.